Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız. Biraz gecikmeli de olsa. Bir süre zaten böyle mobil olacağımız için bazen programlar aksayabilir olacak. Şimdiden kusura bakmayın. Cemalettin Taşçı ile beraber bireyselcilik ve kolektivizm üzerine konuşacağız. Birbirine ne kadar eş, ne kadar karşıt duruyor, birbiriyle ne kadar iç içe geçmiş kavramlar ve bugün bunları nasıl değerlendiriyor, toplum nasıl bakıyor üzerinden de gidebiliriz ya da bunlar üzerinden toplumu nasıl anlayabiliyoruz da kadar gideceğimiz bir tartışma olacak diye umuyorum.
Evet. Yani çok sıklıkla böyle şey ithamlarıyla karşı karşıya kalıyorum. Sen kapitalistsin, kapitalizmi övüyorsun, bireycisin. Halbuki ben toplumcuyum, toplumu düşünüyorum. Sen hiç toplumu düşünmüyorsun falan. Bu kavramların bizim yetiştiğimiz zamandaki karşılıkları ile şimdiki karşılıkları, şimdi kazandıkları muhtevalar ya da pratikler hakkında bir takım sıkıntılar var gibi geliyor bana. Bunları kendi anladığım şekliyle bir tartışalım seninle.
Yani pek çok değer değiştiği gibi bu kavramlar da değişti. Yani dün anladığımız kavramların manasıyla bugünkü manalar arasında hakikaten büyük bir fark var.
Tabii canım yani zaten kelimeler yaşar. Ayrıca kavramlar da konjonktüre bağlıdırlar. Yani emek dediğin şey, emeğin imalatta emeğin payı makineye kıyasla çok daha yüksek iken bir başka yani sonuçta işçiler köylerden boşanıp İngiltere'de fabrikalara yığıldıklarında o fabrikalardaki işlerini makineler sayesinde bulduklarında makineler kıymetliyken sonra yeni gelen makinelerle o işlerini kaybetmeye başladıklarında makinelerin hali başka oluyor vesaire. Yani zaman içinde her şey yeniden anlam kazanıyor. Yeniden bir pozisyon kazanıyor yani.
Mesela teknolojiye çok hayranken, teknolojinin ne kadar önemli olduğunu söylerken şimdi robotlara ne kadar itiraz ediyor? Belli bir kesim toplumun elimizden işi alıyor diye. Yapay zekayı da aynı şekilde.
Evet yani işte bu yapay zeka yeniden zaten hani vaktimiz olursa falan oralara da gelmeyi düşünüyorum. Bu Daren Acemoğlu'nun son kitabı üzerinden falan. Yani ortalık biraz karışık. Bu karışıklık içinde hani ben ne görüyorum, tabloyu nasıl görüyorum biraz buna ışık tutayım. Benim kafamda bunların tamamı bulanık, hiçbir şey net değil. Ama böyle birileri kendilerini çok toplumcu görürken ve toplumun önünde blokaj olduğu halde, takoz olduğu halde kendisini çok toplumcu görüp kendisine buralardan payeler çıkarırken itham altında kalmaktan da yoruldum yani kendi hesabıma. Şimdi şöyle başlayalım istersen. Sen, ben bir köyde yaşıyoruz. Barınağa ihtiyacımız var. Sen kendi barınağını inşa etmeye çalışıyorsun. İşte çamurdan, sıvadan filan falan. Çamuru şey yapıyorsun, sıvıyorsun filan. O üstüne bir şey kondurup korunmaya çalışıyorsun. Ben de aynı malzemeden, aynı imkanlarla kendi barınağımı yapıyorum falan. Ya işte ben hani oraya pencere açmayı iyi biliyorum. Sen de dam malzemesini dizmeyi iyi biliyorsun ama biz son derece bireyciyiz. Öyle kimseye de muhtaçlığımız falan yok. Ya da kimseye muhtaçlığı kaldıramayız. Yani işte bireyci bireyci davranıyoruz. Kendi barınaklarımızı yapıyoruz. Şimdi bu bireyci bir tutum benim açımdan. Tamam mı? Yani ve bu benim açımdan dünyanın en salak saçma tutumu.
Evet.
Normal şartlarda olaylar böyle gelişmedi. Yani
Evet.
insanlar köyler yapmaya başladıklarında daha bunu imece usulü yapmaya başladılar. Öyle değil mi? Şimdi bugün de bize toplumculuk satanlar ne diyorlar? Kardeşim bak orada ne güzel toplumcu işbirliği yapılıyor işte. İmece toplumcu bir şey. Öyle değil mi?
Tabii.
Sen şunu biliyorsun, ben bunu biliyorum. Hep birlikte sana bir barınak yapıyoruz, sonra bana bir barınak yapıyoruz. Hep biz barınıyoruz falan.
Hatta sadece barınakla da değil, yani tarım ürünlerini kaldırırken ya da tarla sürerken, çapalarken filan birbirlerine yardım eder. Herkes gider gelir topluca o işi bitirir, sonra öbürü dükkana geçer onu bitirir.
Evet ya ama ben hani bir misal üzerinden gidelim diye barınak misali üzerinden gideceğim. Yani şimdi ne demiş oluyoruz? Sen kendi işini kendin görürken bireycisin ama birbirimizin işini paylaştığımız zaman toplumcusun. Böyle bir mesele. Eğer böyleyse şu anda sen bir ev yapmaya çalışıyorsun değil mi yani?
Evet.
Dönüşüm çerçevesinde bir ev yapmaya çalışıyorsun. Şimdi bu evi yaparken bilmem neredeki işçilerin işlediği çimentoyu kullanacaksınız. O çimento bilmem hangi ocaktaki bilmem kimin hangi işçilerin yardımıyla çıkarılmış olan malzemeyi o fabrika işleyecek. O çimentoyu ya işte kim bilir neredeki bir fabrikada işlenmiş olan demiri
Koyacağım.
kullanacaksınız. O demiri yapmak için o fabrikada dünyanın bilmem neresindeki adamın birisinin geliştirdiği bir teknoloji kullanılıyor. Dağdan bayırdan bir yerlerden gelen pencereyi kullanacaksın. Yani senin evine, senin yaptığın eve sadece senin köylün, sadece senin mahallelin, sadece senin şehirlin değil, bütün dünya bir biçimde katkıda bulunmuş oluyor. Şimdi bu benim açımdan çok büyük bir bilmece. Böyle bakabilir miyiz sence?
Evet, çok farklı. Yani dışarıdan, yurt dışından da bir sürü malzeme gelecek, kullandığımız malzemeler arasında Türkiye'den de, Türkiye'nin pek çok bölgesinden de. Muhtemelen çalışan işçiler de çok farklı yerlerden gelmiş olacak.
Evet, yani biz şimdi bir çimento fabrikasında çalışmakla Türkiye'nin ve hatta dünyanın dört bir yanı bir çimento fabrikasında işçi olmakla veya mühendis olmakla dünyanın dört bir yanında yüz binlerce insanın evine imece usulü katkıda bulunmuş oluyoruz yani. Benim baktığım yerden tablo böyle görünüyor.
Şimdi tabii şöyle bir fark var diyecekler. Birinci örnekte karşılıklı bir para alışverişi yoktu. Bunu yaparken bir becaiş, bir değiş tokuş var idi. Emek değişiyordu. Ama şimdikinde herkes kendi parasını alıyor. Emeğinin karşılığını benden almıyor.
Evet. Sonuçta bu değiş tokuşta ne vardı ama? Ben senden para almıyorum, senin evinin pencerelerini ayarlıyorum. Sen benden para almıyorsun ve benim evimin damını ayarlıyorsun. Karşılıklı bir şey takas ediyoruz. Sadece arada para yok. Öyle değil mi?
Yoktu,
E
evet.
şimdi biz para olmadan bu kadar çok insanı böyle bir paylaşıma sokamayız. Benim açımdan para zaten budur. Yani sistemin daha kompleks olmasını sağlayan şey paradır. Ve daha kompleks olması daha toplumcu olmasıdır. Benim açımdan budur yani. Ben o yüzden zaten hani güzel işaret ettim. Ben şimdi böyle bir şeyler konuşmaya başlayınca sen bireycisin ve mesele paraya geliyor. Ya kardeşim yani bu para dediğiniz şey yani biz parayı almadan vermeden de pekala birbirimizi dolandırabiliriz. Zaten de dolandırılıyordu. Yani köylük yerde sen güzel güzel misaller verdin. Yani işte pekmezi birlikte yapıyorduk. Şarabı da birlikte yapıyorduk. Ama bu arada birileri o şarap yapılırken şarabı içip sızıp pekmez yapımına katılmıyorlardı. Yani böyle kurnazlıklar vesaireler filan falan zaten dünyanın her yerinde her durumda vardı ya. Ve şimdi de var. Evet para böyle çok kirletici birçok ilişkiye de sebep oluyor falan filan. İyi de yani para sadece bu kirletici ilişkiye sebep olmuyor ki. Başka birçok şeyi mümkün kılıyor yani. Böyle olmasaydı insanlar parayı icat ettikten sonra pekala unutabilirlerdi. Biz birçok şeyi icat ettik ve sonra unuttuk. Şimdi böyle söyleyince de ne deniyor? Mesela işte bu para üzerinden böyle komplolar kuruyor. Orada bir takım insanlar var. O para üzerinden kurdukları tahakküm. Ya para üzerinden evet tahakküm kuruluyor. Bir hiyerarşi var. Evet zaten şeyde de vardır hiyerarşi. Köyde de vardır hiyerarşi. Ya yani böyle hiyerarşisiz bir dünya falan filan gibi bir takım şeyler tam hayal edilebilir de hiyerarşisiz bir dünyada kimse barınak sahibi olamaz. Eğer hiç hiyerarşi yoksa
Tabii o mümkün değil. İş karışıyor. Birisinin düzenlemesi, görev dağıtması, toparlaması gerekiyor.
ya ben sana saygı duyacağım, senin fikrine saygı duyacağım. O işte o saygı bir hiyerarşi oluşturacak. Sen benim emeğime saygı duyacaksın. O bir hiyerarşi oluşturacak. Yani sonuçta bu çok çok daha kompleks, çok daha büyük ölçekte imeceler bugün mümkün. Tasavvur edilemeyecek ölçekte imeceler bugün mümkün ve bu daha önce konuştuk başka vesilelerle. Yani dinler sayesinde mümkün oldu. Sonra ulus devlet sayesinde mümkün oldu. Ve teknik olarak bakacak olursak küreselleşme bütün bunların üzerinden geçerek daha da büyük hiyerarşileri mümkün kılıyor. Yani bizim bu 1970'lerde bu imecemize Gambiyalılar katılamıyordu.
Hatta
Veya
Gambiyalılardan haberimiz bile olmuyordu.
yani Papua Yeni Gineliler katılamıyordu. Şimdi onlar da katılmaya çalışıyor. Katılıyor bir ucundan. Yani bizim aldığımızdan daha az pay alıyorlar. Biz Hollandalıların aldığından daha az pay alıyoruz falan ama şimdi ben bugün toplu taşımaya yani toplu taşımaya müracaat etmezsem yol çok uzayacak. Bunu fark ettim. Toplu taşımayla geliyorum. İşte önümde birileri durdular. Yani işte kadın Hollandalı, besbelli, erkek İngiliz olabilir filan. Ellerinde çantalar var. Çantalarda işte Avrupa markaları var. Sonra bir baktım benim çantamda da Avrupa markası var. Ve aklımda şunlar geçti. Ulan bunlar şimdi benim çantama bakıp bu hıyarlar hiç çalışmadan bizim ürettiklerimizi tüketiyorlar. Bütün bunları biz üretiyoruz yani. dese, yani evet evimizdeki televizyon olmayacak, Avrupalılar bunları icat etmiş, yapmış olmasalar falan. Ya birçok şey olmayacak yani. Bugün böyle batıya pür şiddet sövüyoruz ediyoruz da işte hani şimdi internet olmayacaktı. Biz seninle böyle iki ayrı şehirden daha önce iki ayrı mahalleden yapıyorduk. Şimdi iki ayrı şehirden bu işleri yapamayacaktık falan filan. Ve bunları çok büyük, bugün tükettiğimiz birçok şey Batılıların bir zamanlar kurmuş oldukları organizasyonları sayesinde ve bizim bu imeceye sömürülen emek olarak entegre olmamızın sonucunda. Burada sömürü kötüdür filan. Bütün bunlara bir itirazım yok. Sömürüye karşı mücadelemizi de yapalım falan. Ama prensipte şu an dünyada gerçekleşmiş olan şeyin küresel bir imece olduğu, dolayısıyla bunun yanında durmanın veya bunu geliştirmeye kalkmanın hiç de bireycilikle bir alakası olmadığı, aksine benim kendi bakış açımdan baktığımda benim bu konularda konuşan herkesten daha toplumcu, daha kolektivist olduğumu iddia ediyorum. Ama bana böyle
Belki bu düzende bireyci olmak, yani bireyci yetenekleri geliştirmek çok daha işe yarayabilir. Çünkü dünyanın her yerinde herkes bir üretimin bir parçası durumunda.
evet, lüzumundan fazla üretiyoruz.
Evet,
Buna
doğru.
da şimdi, buna da katılıyorum. Yani lüzumundan fazla üretiyoruz. Çünkü yani ürettiğimiz nasıl paylaşacağımız konusunda zırva bir inancımız var. Emeğe endeksli. Emeğe endeksli olunca herkesin emeğiyle girmesi gerekiyor. Emek girdiği zaman işte bu üretim manasına geliyor. Buradan emekten kısmamız gerekiyor filan. Hatta bunu sıfırlamamız gerekiyor diyorum. Ama bu benim toplumcu olduğum, kolektivist olduğum kanaatimi değiştirmiyor. Ben kolektivistim yani. Ben olabildiği kadar büyük ölçekli imecelerin yanındayım. Bana bu o kadar bariz görünüyor ki. Bu nasıl anlaşılamıyor? Ben niye anlatamıyorum konusunda da böyle durmadan yıllardır benim kafam karışıyor yani. Sonunda şöyle bir metafor buldum. Ya şimdi bir bünyemiz var. Öyle veya böyle çalışıyor. Hakikaten çok olağan dışı şartlara uyum sağlıyor. İşte dışarısı 36 dereceyken de bir biçimde yaşıyorduk. Şimdi 4 derece yine bir biçimde yaşıyoruz. Muazzam bir fark yani. Birçok canlının adapte olamayacağı kadar büyük bir fark. Ama işte biz insan olarak bunlara adapte oluyoruz. Bunun dışındaki yani düşüyoruz, kalkıyoruz vesaire birçok şeye adapte oluyor vücudumuz. Bir yer geliyor, bir takım rahatsızlıklar hissediyoruz. Bir şeyler oluyor, bir takım dengeler bozuluyor işte ve biz buna ne diyoruz? Hastalık diyoruz şimdi. Bu hastalık dediğimiz durumların önemli bir bölümünde yani tamamında bizim bağışıklık sistemimiz devreye giriyor. Biz farkında yani bilinçli bilinç düzeyinde bunun farkında değiliz. Ama o devreye giriyor. Bazı durumlarda bunun bilinç düzeyinde hissetmeden biz üstesinden geliyor. Bazı durumlarda gelemiyor. Ne oluyor? Gidiyoruz doktora. Doktor bize bir hap veriyor. İçiyoruz, iyileşiyoruz ve bağışıklık sisteminin sürekli olarak yapıp ettiklerinin farkında olmadığımız için o ilaçta böyle olağanüstü bir büyü buluyoruz yani. Bunun sonucunda şöyle bir dünya algımız var. Burada bir rahatsızlık varsa onun bir ilacı vardır. Kimyasal içeriği falan belli. Bunu üretiriz, bu problemi çözeriz. Ne var şimdi dünyada? Eşitsizlik var. Şimdi bu eşitsizliğin bir ilacı vardır, bir hapı vardır. Onu da böyle işte hani nasıl ilacı geliştirirken bir takım akıllar yürütüp kimyasal bir şeyler falan bir araya getirir. Şimdi böyle yaparız. Ve yapmıyor isek, bunu yapamıyor isek veya yaptık, bir problemi çözmüyor isek, yaptık yani. Biz eşitsizliği çözmek için sayısız iş yaptık insanlık olarak. Böyle haplar ürettik. Ama yani hastalık geçmedi. O zaman bir suçlu bulmamız lazım. Böyle bir şey icat edip, bir heyula icat edip ona vurup duruyoruz yani. Ya bak bu durum aslında teknik olarak bünyenin güçlendirilmesiyle aşılabilir bir şey. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle aşılabilir bir şey ve insanlara bak bu bağışıklık sistemiyle ilgili dediğin zaman bunu anlamak zor. Hapı anlamak kolay.
Tabii.
Tamam, burada da tablo böyle bir şey yani. Yani birisi gelecek bir merkezi otorite masaya yumruğunu vuracak, eşitsizliği ortadan kaldıracak. Bunu anlamak kolay. Yok bak bu kolektivist imece usulünü daha adil bir biçimde çalışacak şekilde filan ne yaparsak olur filan diye konuşmaya başlayınca sen bireyci oluyorsun yani kapitalist oluyorsun
Eski adamlar lazım. Bu ilaca
direkt.
karşı diyorlar ya, ilaç ya bu şey değil, biz kendimizi iyileşiriz falan deyip bir takım ot şey falan yiyerek yaparlar içerek. Demek ki eski kafalara biraz ihtiyaç var herhalde.
Ne güzel. Aslında temelde kafa bizim şey yapan, benim de vardığım nokta, bizi aydınlanma aklı zehirledi. Yani aydınlanma aklı dediğim işte tam bu yani. Burada bir hastalık varsa bunun ilacı, hapı neyse vardır ve bu insan aklı marifetiyle çözülebilir. İnsan aklı dediğimiz zaman yani öyle bir akıl ki bu iş, bu akıl sen ve ben farklı farklı yerlerden gelmiş olsak da tas tamam aynı çözümü buluruz. Yani
Evet.
bir tane çözüm var kardeşim. Yani nasıl bir salaksın ki sen böyle işte bireyci bir şeylerle filan falan diye başlıyor. Kardeşim bak ben bireyim de sen de bireysin ve senin bulduğun kendince çok toplumcu, çok kolektivist çözüm senin bulduğun çözüm. Ama bak orada Marx bulmuş. Yani Marx da bir birey yani Marx'ın bulduğu çözüm, Marx'ın bulduğu çözüm ve Marx'ın problemleriyle bizim problemlerimiz çok farklı. Marx'ın problemleri Marx'ın döneminde toplam emek, toplam ihtiyacı karşılamaya yetmiyor idi. Şimdi yetiyor, artıyor ve absürt şeyler üretmek zorunda kalıyoruz. Başka bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunu, oradan buraya da Marx'ın dediği yoldan gelmedik yani. Bambaşka yollardan geldik. Dolayısıyla şimdi bana bu kadar basit görünüyor hikaye. Bu kadar basit görünüyor. Sonra da bana diyorlar ki ya sen de çok naifsin. Yani, böyle olur mu ya? Bu kadar da basit olur mu falan. Orada bir yan insan ne biçim tezgahlar kuruyor bunları görmezden geliyor. Evet yani dünyanın 10.000'de biri sahiden de paranın üzerinden para kazanarak, insanları soyarak, şunu şöyle yaparak falan filan. Çok büyük servetler ürettiler mi? Ürettiler. Ya kardeşim iyi de bak öteki tarafta da insanlığı en az 5-6 milyarı, 5-6 milyar insan yoksulluktan, mahrumiyetten kurtulmuş. Yani 5-6 milyar insan bu imeceye katılmış ve barınak sahibi, temiz su içebiliyor, hasta olduğunda ilaç bulabiliyor. Bu muazzam bir şey yani. Bu sizin aklınızla tasarlayıp da şimdi şu hasta olacak, ona şu ilacın hazırlanması lazım demenizle falan çözülebilecek bir problem değil. 5-6 milyar insanın aklı öyle veya böyle bu sürece katılıyor ve o sayede oluyor bunlar yani. Bu çok kolektif bir çaba. Senin kolektif olalım demenle gerçekleştiremeyeceğin kadar kolektif. Herkesin kendi aklıyla davrandığı durumda senin aklınla kuracağın kolektivizmden daha büyük bir kolektivizm zaten var ya. Şimdi bana bu kolektivizmden ya da kolektivizmden hoşlanmadığını söylesen o zaman itiraz etmeyebilirim yani. Tamam ben sen öylesin ben kolektivistim derim. Ama öyle de değil. Çıkıyorsun bir de bana benden daha kolektivist olduğunu iddia ediyorsun. Daha toplumcu olduğunu iddia ediyorsun falan yani. O zaman ipler kopuyor. Yani benim manevra alanım kalmıyor. Bu programı yapalımın arkasındaki şeyim buydu yani.
Evet.
Şimdi burada çok bariz bir takım problemler var. Birçok problem var. Bu benim sözünü ettiğim hikayede. Birçok problem var. Bu problemlerin başına şu geliyor. Biz imece usulü bu büyük imece usulü bu işleri yapıyoruz. Tamam peki ama seninle ikimize birer barınak yaparken arada para yokken işte sen benim damımı ben senin pencerelerini yapıyor iken falan ya yani işte senin becerinle benim becerimi kabaca eşitlemişiz. Bunlara eşit değer biçmişiz. Şimdi araya para girmiş. İşler kompleksleşmiş. Bir yığın iş var yapılacak. Yani işte çimento yapılacak. Çimento fabrikası yapılacak önce. Çimento fabrikası yapılması için çimento üretim teknolojisi geliştirilecek. Sonra birileri çimento fabrikasında şu işi yapacak, öteki şu işi yapacak. Şimdi bu benim başıma geldi. Yani ben ODTÜ Sibarem'de çalışırken ÇİTOSAN o zamanki adıyla işte Türkiye Çimento Sanayileri şeyi devletin çimento fabrikalarının, çimento ve toprak fabrikalarının şemsiye kurumu bize bir iş sipariş etti ve orada iş değerleme projesi yaptık. İş değerleme projesinin temel şeyi ne? O fabrikada çalışan farklı işçilerin işlerinin birbiriyle kıyaslanması. Yani Celal şu işi yapıyor, bu iş ne kadar monoton, ne kadar yorucu, ne kadar riskli, ne kadar bedensel emek, ne kadar zihinsel emek gerektiriyor filan falan. Benimki ne kadar gerektiriyor. Dolayısıyla Celal'in işiyle Cemal'in işinin arasında birbirine kıyasla ne fark var? Hangisine hangi ücret ödeyelim yani? Arka planda bununla bir norm kadro çalışması da yapılacak ama esas amaç maaş bazını hazırlamak. Yani ücretteki eşitsizliği değil, adaletsizliği ortadan kaldırmak. İş değerleme çalışmalarının amacı budur. Şimdi Bunu soralım bakalım. Yani bir hekimin değeriyle bir çimento fabrikasındaki düz işçinin değeri veya bir çimento fabrikasındaki mühendisin değeri birbirine kıyasla nedir? Paraya kıyasla değil. Parayı unuttuk, tamam ya, paraya itiraz ettiniz, unuttuk. Şimdi bir hekim kaç mühendisin, çimento fabrikasında çalışan kaç mühendisin eş değeri, kaç mühendisin atıyorum penceresini yaparsa o kadar mühendis onun çatısını yapacak. İşte, ya da işte ne bileyim yani diğer işleri anlamında. Bunların birbirine göre değeri. Bugün parayı ortadan kaldırsak takas sistemiyle. Parayı kaldıralım, tamam, peki kaldırdık. Takas sistemiyle veya herhangi başka bir şekilde. Bunları birbirine göre kıyaslayabilir misiniz?
Çok zor.
Kıyaslanabilir mi ya?
Çok zor.
Bir kere zaten bu değişkendir yani. Sonuçta hekimlerin sayısı çoksa, bizim daha çok seçeneğimiz olarak hekim varsa olay başka. Daha bir tane hekim varsa hepimiz o hekim için, o hekimin bir saati için bir kolumuzu veririz yani. Eğer canımız yanıyorsa ya da çocuğumuzun canı yanıyorsa. Dolayısıyla bir kere bunlar zaten o kendiliğinden değerleri olan şeyler değil. Arz talep kuralları burada da çalışıyor. Tekrar söylüyorum, para olsa da çalışıyor, olmasa da çalışıyor yani. Bu iş parayla ilgili bir şey değil demek istediğim. Bunlar birbirine göre ölçülebilir, kıyaslanabilir şeyler değiller ama bir şekilde imece usulü eğer işler yapacaksak bunları birbirine göre kıyaslamamız gerekiyor. Bu elzem bir şey yani. Şimdi bütün bunları yapmayalım dediğin zaman hekimlik de kalmaz, mühendislik de kalmaz. Yani o zaman tamamen herkes çok eşit olabilir. Hepimiz eşit ve aç ve barınaksız oluruz. Yani bunu tercih ediyorsak ona da bir itirazım yok. Bunu tercih edenlere de bir itirazım yok. Var öyleleri, benim okuduğum böyle çok sağlam komünistler var. Metin Yayın gibi. Yani adam yani ne lüzum var? Barınağa diyor ya yani, ben bir tane şeyi çekerim, battaniyeyi üstüme gider, Sandinistalarla beraber yatar diyor. Ve yatmış yani, adam bunu yapmış, ne kadar çok saygı değer yani. Ama öte taraftan başkaları var, bana böyle işte Sovyet tecrübesinin hala Sovyet tecrübesinin hikayesini anlatıyor, kolektivist hikayeyi. Ya orada kolektivizm kardeşim ya, orada bariz bir biçimde bir despot grup, imtiyazlı bir grup başkalarının nerede duracağını tayin ediyor. Böyle kolektivist bir şekilde hadi bakalım imece usulü hepimiz birlikte falan diye bir şey yok yani.
Bir de proletarya diktatörlüğü diye de adını koyuyorlardı.
Yani. O zaman o işte o zaman olmuyor iş. Şimdi bu hekimin değeri meselesine gelince seninle aslında başka vesilelerle konuşmak istediğim bir şey vardı. Parantez içinde belki de hani buraya da bağlanabilir, bilmiyorum. Bağlamak gibi bir derdim olmadan söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bir seçkin düşmanlığı, elit düşmanlığı bütün dünya ile birlikte, bütün dünyadan biraz erken olmak kaydıyla belki bir elit düşmanlığı var. Bunun siyasal sonuçlarını da yaşıyoruz. Çok nasıl diyeyim, meşru bulduğum bir şey değil ama anlamsız da bulmuyorum. Yani. Daha doğrusu nereden kaynaklandığını da anladığımı zannediyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum kendimce. Ama bunu meşru buluyor olarak anlatmıyorum yani. Şimdi bu elit düşmanlığı tamam genel kategori olarak nereden kaynaklanıyor anladığımı zannediyordum. İşte falan bunlar üzerine konuşup duruyorduk. Araya bu seninle de konuştuğumuz bu doktorlara saldırılar geldi. İşte kadının birisi eskiden şöyleydi de biz şimdi doktor diyebiliyoruz filan dedi. Bunları konuştuk. Bu yani o elit düşmanlığının içinde benim açımdan eriyip gitmiş bir şeydi. Sonra geçen de bu Kızıl Goncaları konuşurken seninle ben hani galiba şöyle birisi falan dedim. Sen dedin yok yok onlar hekim dedin. Doktor dedin.
Evet.
Rektör dedin. Bir şeyler dedin. O anda böyle bir kafamda bir şey oluştu ama tam anlam verememiştim. Sonra düşüne düşüne bu doktor düşmanlığı o elit düşmanlığından ayrı bambaşka bir şey olabilir mi acaba? Yani şimdi o öyle bir diziye bir tarafı yerleştirirken özel olarak onların sağlık uzmanı olması, sağlık sektöründen olmasının başka bir anlamı olabilir mi acaba diye de kafama bir soru düştü yani.
Şeyde tabii bizim toplumun belli bir kesiminde doktor, elit dediğinde doktor zaten. O çıkıyor yani.
Tamam.
Çünkü ihtiyacı var. Kaymakam da elit sayılır ama kaymakama çok gitmez, düşmez. Ama doktora her zaman bir gitmek mecburiyeti doğar.
Ama yani işte bu durumda da doktora saygısı başkalarına saygısından daha çoktu toplumun. Yani bizim yetiştiğimiz
Yani
zamanlarda
böyle.
dedi kaymakamdan duyduğu korkuyu doktordan duymuyor olabilirdi ama kaymakama duymadığı saygıyı doktora duyuyordu. Şimdi burada tam da senin işaret ettiğin gibi galiba olay şöyle oldu yani. Hekimle hasta arasındaki ilişki çok bariz bir hiyerarşi barındırıyor. Yani hekimin hastadan daha az para kazanıyor olması, daha kötü otomobile biniyor olması, hatta otomobile binemiyor olması, çok daha kötü şartlarda yaşaması falan problemi çözmüyor. Çok bariz bir hastanın hekime muhtaçlığı var. Bu hiyerarşinin kaçınılmazlığı yüzünden acaba doğrudan doğruya namlunun ucuna hekimler mi yerleştiriliyor? Yani ulan size niye muhtacız biz Allah'ın cezaları gibi bir şeye mi evrildi bu diye böyle uçuk kaçık bir kendince bir açıklama geliştirdi. Bilmiyorum yani sana nasıl geliyor?
Yani pek öyle olduğunu zannetmiyorum da çünkü yani doktora gitme, doktora yüz yüze gelme meselesi çok sık olduğu için başka nedenle dışarıya çıkamıyor insanlar. Belki o yüzden de koymuş olabilir. Sen de haklı olabilirsin. Biraz daha ilerleyen zamanda dizi izledikten sonra değerlendirmek koymak gerekiyor. Ama rektör meselesi tamamen o tepkiden kaynaklanıyor. Onu diyebiliriz. Eski bir rektör.
Ama ya şey çok enteresan değil mi? Yani sonuçta bu dünyanın başka yerlerini bilmiyorum ama Türkiye'de hasreten hekimlere yönelik yani avukatlara olmayan, hakimlere olmayan, halbuki hakimler daha tırnak içinde zarar verici dünya için falan ama hem o hekimlerle kontağın daha çok olması gibi senin dediğin o sebepten kaynaklanıyor hem de o hiyerarşi çok
Belirgin
gerçi hakimlerle de o hiyerarşi var yani ama
tabii.
şimdi bunu şuraya da bağlayabiliriz yani kendi demin konuştuğumuz konuya. Yapay zeka yarın hekimleri ikame etti diyelim. Bence en kolay ikame edici şeylerden
Buradan biri, evet.
bir tanesi o ve çok kısa süreçte de olacak bu iş yani. Şimdi biz bu durumda ya kardeşim olur mu böyle olunca hekimler işsiz kalıyor. Bu yapay zekayı durduralım falan mı diyeceğiz yani? Yani biz hekimlerin gelirini kendi sağlığımızdan yani yapay zeka hekimleri ikame ederse hekim bekleme, hekimde sıra bekleme, gecikme vesaire falan gibi şeyler olmayacak. Artı hekim hataları muhtemelen azalacak. Dolayısıyla daha tırnak içinde teorik olarak ilk etapta olmayabilir ama o yapay zeka hata yapa yapa.
Ya zaten şimdiden bir iki örnek var. Yapay zekanın koyduğu teşhis, doktorların koyduğu teşhise göre çok daha isabetli oldu ve önerdiği tedavi yöntemi de çok başarılı oldu.
Zaten yani teknik olarak bakacak olursak hekimlerin arasında da olağanüstü bir standartlık var. Ama yapay zeka ile o standartlık ortadan kalkacak falan. Dolayısıyla teorik olarak en azından diyebiliriz ki yapay zeka bizi bugünkünden daha sağlıklı kılacak. Teorik olarak, pratikte işte nasıl gelişir onları bilemem. Ama diyelim teorik olarak bu gerçekleşti. Teorik olan gerçek hayatta da oldu. Peki ya şimdi biz ne yapacağız yani? Biz şimdi olur mu ya? Bu kadar hekim yetiştirdik. Bunlar işsiz kalıyor. O kadar da emek harcadılar. 6 yıl okudular. Üstüne şu kadar tıpta uzmanlık sınavı için hazırlandılar. Onu aldılar. Üstüne şu eğitimi gördüler. Filan mı diyeceğiz yani? Ya hakikaten ben bu kafaları anlamıyorum yani. Benim gördüğüm
Sana söyleyeyim, hemen yapay zekaya gideceğiz. Doktorlar içinde bir çare düşünenlerimiz olacak. Zaten öfke duyanlar da, onlar da zaten bizi çok çektirmişti falan deyip yoluna devam edecek herhalde.
yani peki sana inanayım iyimser olayım. Ama yani mantık olarak yaşayan mantık bu. Anlaşıyoruz değil mi? Yani şimdi işçinin işini kaldıracağım. Kaldırma işçi emekçi işte filan falan niye kaldırmayayım? İşte emeğiyle geçiniyor da. Kardeşim ya, o emeğe ihtiyacım yoksa onun geçimini sağlayayım da emeğini almayayım yani. Aynı şey doktorlar için yapay zekada da yani o yüzden bu
Tabii.
düşünce deneyini tek edeyim. Yani bizim işimiz sağlığımızı mı önceleyeceğiz? Doktorların gelirini mi önceleyeceğiz yani? Ya da istihdamını mı önceleyeceğiz hekimlerin? Bunlar böyle sorduğum zaman bana çok bariz görünüyor cevabı bunun yani.
Çok net. Hiç kimse orada tereddüt etmez bile. Sağlık önce der, hemen tavrını alır. İşte burada biraz önce de sözünü ettiğin bölüşüm meselesi geliyor. Yani ona iş bulmak, onun çalışmasını sağlayacak tutum almak yerine bölüşümü yeniden düzenlemek herhalde burada ön plana çıkması gereken konu.
Ya bana öyle görünüyor. Ama şimdi Acemoğlu'nun bu son kitabını okumadım kitabı yani erişemedim, okuyamadım ama kitabın üzerine Neredeyse bir bizim eve gelmemiş yani. Oradan oraya, oradan oraya gidip kitabı anlatmış. Ben çağırsam belki bize de gelirdi, anlatırdı. Onu da bilmiyorum yani. Yani Acemoğlu gibi aklı başında bir adam. Bence çok aklı başında bir adam yani.
Evet, çalışkan birisi.
Ve işte böyle hani dünyada sözü dinlenen bir ekonomist. Neden söz dinleniyor? Yani nereden biliyoruz? Adamın yazdıkları milyonlarca satılıyor. Yığına referans veriliyor falan filan. Şimdi bu adam ama bize bu anlatıyor ki 1945 ile 80 arasında bu sistem çalıştı diyor. Yani 1945 ile 80 arasında niye çalıştı? Teknoloji tekrar tekrar kopyalandı. Yani belki çok ciddi bir teknolojik sıçramalar olmadı. Oldu da hani asıl tayin edici olan o teknolojik sıçramalar değildi. Asıl tayin edici olan şurada çalışmış, işe yaramış otomobil üretim teknolojisi burada da tekrarlandı, burada da tekrarlandı. Dolayısıyla evet bu sistem çalıştı 1945 ile 80 arasında diyor. Ama 1980'den itibaren işler rayından çıktı. Niye çıktı? Çünkü yani kopyalıya kopyalıya biz bu teknolojileri kopyalıya kopyalıya öyle bir safhaya geldik ki ihtiyacımızdan daha çok üretir hale geldi. Yani böyle hani sanki çok radikal bir şey olmuş falan gibi bir masal anlatıyor. Ya öyle bir şey olmadı yani. Bunun zaten buraya varacağı aritmetik biliyorsan tahmin etmen gereken bir şey yani. Sonsuza kadar nasıl soğuk kopyalayabilirsin yani? Otomobil fabrikaları sayesinde istihdam yarattık. Bunlar sayesinde otomobil yarattık. Otomobilleri o istihdamı sağlayanlara sattık falan ya şimdi. Yine bunun bir sonu var. Ben böyle hani bunun sonu varcılardan da çok hoşlanmam ama bunun bariz bir sonu var. Bak yani sonuçta şu kadar insanız. Bu kadar insana şu kadar otomobil yaptık ve sattık yani. Ne yapacağız daha? Üstelik de her yaptığımız otomobil bir öncekinden daha iyi, daha uzun ömürlü falan falan oldu. Yani daha ne olabilir? Diyelim çok daha uzun ömürlü. 300 yıl fonksiyon görecek otomobiller üretebiliriz. O zaman da otomobil üretme ihtiyacı ortadan kalkacak. Yani bu aritmetik ya. Realitede böyle oldu. Şimdi diyor ki bize Daron Acemoğlu, mealen yani, anladığım yani, kitapta anlattığı şey. Teknoloji iki türlü evrim gösterebilir. Birisi diyor, efendim işte insanların problemlerini çözüp onlara istihdam yaratır. Ötekisi işte kendi başına böyle olumsuz bir yönde ilerleyebilir. Nitekim bunların ikisi de insanlık tarihinde oldu diyor. Ve bu mevcut yeni atılımlar yani yapay zekalar vesaire filan da böyle insanın aleyhine olması ihtimali vardır. Buna karşı teyakkuzda olmamız lazım. Ya böyle bir ihtimal var mıdır? Vardır. Buna karşı teyakkuzda olması gerekir mi? Gerekir. Bunlara itirazım yok. Aslında burada vardığı şey şu yani. Diyor ki Acemoğlu teknolojiyi daha good jobs, vasıflı işler üretmek için kullanalım. Ya şimdi daha 1980'de Rosa Cult of Information'da fark etmişti ki teknolojiyi daha vasıflı işler üretmek için kullanamayız. Daha vasıfsız işler üretiyoruz. Sonra o vasıfsız işleri de teknolojiyle ortadan kaldırdık ama şimdi hani deminki şeye dönelim yani. Topluma dönsek, herkese çok yaygın bir anket yapsak, işler içindeki en vasıflı iş nedir? Hekimliktir yani. Neden? Yani birincisi işte çok fazla eğitim süresi var, çok uzun. İkincisi çok gelir yüksek. Yani çok 3-30 paraya hekimlik yapıyor olan birçok kişi olsa da toplam olarak hekimlerin gelirleri mesela öğretmenlerin gelirlerinin öğretmen başına düşeninden daha yüksek yani. Dolayısıyla da bu çok daha vasıflı bir iş ve işte bu da ikame edilebilir, ortadan kaldırılabilir bugünkü teknolojiyle ve işte o yüzden sordum benimki soruyu. Yani ne yapacağız şimdi biz? Vasıflı iş yaratacağız diye yani yaratamayız yani. Yaratabilsek yaratalım. Benim dükkan sizin ya. Benim hiçbir itirazım yok yani. Ama bunu yapamayız yani. Şimdi 1980'lerin sonu veya 90'ların başı olmalı. Eskişehir'den bir otomobile binmişiz. Dört arkadaş. Ankara'ya gidiyoruz. Polatlı'ya yaklaştık. Bir arkadaşına uğrayalım dedi. İşte orada bilmem ne yiyeceğiz falan. O arkadaşına gittik. Arkadaşı ya dedi bizim çok şey bir toplantımız var, entelektüel bir toplantımız var, siz de katılın falan dedi. Gittik, ben aradan bir 15-20 dakika geçince anladım ki aslında İslami hassasiyetleri yüksek entelektüel bir grup var Polatlı'da ve işte onların da çok saygı duyduğu bir adam var. Bu böyle hani bir türlü şey yapıyor, alemi aydınlatıyor yani etrafındakileri. Mevzu bizim üniversiteden geliyor olduğumuzu filan öğrenince mevzu eğitime geldi ve işte bu uzaktan öğretim, uzaktan öğretim dedi. Bu Türkiye'nin Bütün problemleri eğitimden kaynaklanıyor. Bu çözümü kolay dedi aslında ama işte çözmüyorlar. Nedir bu çözümü? Öğretmenlerin maaşları yükselecek ve üniversiteye giriş, eğitim fakültelerinde üniversiteye giriş puanları yükselecek. Çok düşük puanlar üniversiteye giriliyor, eğitim fakültesine giriliyor. O durumda öğretmenin kalitesi düşüyor, öğretmenin kalitesi düşünce maaşı düşüyor filan şimdi. Kendince bu akıl yürütmede haklı olduğu taraflar var mı? Bu çok aydınlanmacı bir akıl. Şimdi bunun dindarlık hassasiyeti yüksek birileri söylüyor. Çok aydınlanmacı bir akıl. Başka çok benzer akılları yürütüp benzer sonuçlara ulaşan tırnak içinde seküler birileri de bunları dindar diye aşağılıyor. Bunlar da onları seküler diye aşağılıyor ama aslında hepsi aynı çözümü buluyor yani.
Aynı şey söylüyorlar
Aynı
tabii.
şey. Aydınlanmacı yani. Şimdi dediklerinin haklılık payı var mı? Var. Ne olmuş? Yani işte 80 öncesinde eğitim fakülteleri daha çok milliyetçilerin elinde kalmış. O milliyetçilerden bir yıl eğitimci çıkmış. Onlara iş bulmak için eğitim fakülteleri artırılmış. Eğitim fakülteleri artırılınca öğretmen sayısı artmış. Eğitim fakültesine girişte de öyle çok matematik, çok fizik bilmene gerek yok. Çok olunca eğitim fakültesi. Çok matematik, çok fizik bilmene gerek yok. Dolayısıyla ortaokulda, lisede haytalık yapmış olanlar da eğitim fakültelerine girebilmiş falan. Ama hani sanki öyle bir hikaye var ki eğitim fakültelerinin sayısını azaltırsak, öğretmen sayısını azaltırsak, daha doğrusu şeyin de farkında değil bunu bana söyleyen. Yani o kapasite ve talep arasındaki ilişkiden kaynaklandığı o puanın onu da bilmiyor yani. Şimdi mesela eğitim fakültelerinin şeylerini daraltsak puanlar yükselecek mi? Yükselecek. Ama bu yükseldi diye öğretmen kalitesi yükselecek mi? Çok şüpheli. Ama diyelim yükseldi. O zaman başka neden şikayet edeceksiniz? Okullara öğretmen yetmiyor diye şikayet edeceksiniz. Şimdi öğretmen fazlası var. Neden var? Neden insanlar ısrarla eğitim fakültelerini yazdılar şimdi atanamayan bilmem ne diye lagaluga ediyorlar? Çünkü kolay ve güvenli gelir. Yani mühendis olduğun zaman iş araman gerekiyor. Öğretmen olduğun zaman devlet seni yerleştirecek. Hekim olduğun zaman da iş araman gerekecek. Önemli bir kesim için. Ama öğretmenlikte tablo böyle değil. Çünkü özel sektör zaten kamudaki öğretmenler, kamuda kendisini ispatlamış veya emekli olmuş öğretmenleri alıyor. Dolayısıyla eğitim fakültesi mezununun temel şeyi şu: devlet beni istihdam edecek. Devlet dediğin ne? İşte bizim finanse ettiğimiz bir kurum. Hikaye böyle dönüyor. Bütün bu karmaşık ilişkiler ağını hiç hesaba katmadan eğitim fakültelerine giriş puanını yükseltip maaşları yükselterek eğitim problemini çözüyor orada birine. Akıl böyle çalışıyor yani. Öyle yaptın. O zaman yani eğitim fakültelerinin sayısını azalttın. Bu sefer milleti okutmuyorsun diye kızacaksınız. Milleti okuttuğumuz zaman problem bu. Okutmadığımız zaman problem zaten bu millet okumuyor ki kardeşim diyorsunuz. Milleti okuttuğumuz zaman ona iş bulamıyoruz. Problem bu diyorsunuz. Milleti okutmadığımız zaman zaten bu millet okumuyor ki filan diyorsunuz. Ya bir yani bu işlerin çıkışsız olduğunu ve bunun da işte teknolojinin tabii bir sonucu olduğunu bir kabul edelim yani. Böyle bir teknolojik devrim sürecinde yaşıyoruz. Hayatlarımız değişecek, hayatla ilişkimiz değişecek. Ama yani en başta değişecek olan şey işte hani bunu Daran Acemoğlu söylediği zaman o yüzden çok çaresiz hissediyorum kendimi. Yani vasıflı iş yaratalım. Ya yaratalım. Peki yani sen vasıflı iş bul yarat yani. Yok öyle bir şey. Adam yapay zeka geçen gün delikanlının biriyle konuşuyor. Diyor ki ben diyor yazılım konusunda çok yetersizdim. Şimdi bu yapay zeka sayesinde bütün bir problemi çözdüm diyor. Yani bak şöyle bir kod istiyorum diyorum. Yazıyor diyor yani. Yani hekimliği ikame edeceksin, yazılımı ikame edeceksin. Ne kalacak elinde yani? Ve tekrar aynı noktaya döneyim. Şimdi hal buyken biz hangi işin vasıflı olduğuna nasıl karar vereceğiz? Yani bir hekimin kaç yazılımcı ettiğine falan nasıl karar vereceğiz? Buradan işin vasfı konusundaki kanaatlerimizin bir bileşeni, önemli bir bileşeni onun sağladığı gelir.
O da her zaman değişebilir yani. Çok hızlı değişebilir.
Yani yapay zeka bunu yapıyorsa, bedavaya yapıyorsa, dolayısıyla Acemoğlu'nun hikayesi bana çok hayal kırıcı geliyor. Ve orada başka sıkıntılar da var. Yani o iş ve değeri meselesine ya da yapay zekanın işleri bedavaya yapma meselesine gelmeden önce. Şimdi derdimiz şöyle bir şey. Diyor ki mesele sadece tüketim ve gelir meselesi değildir. İnsanlığa katkı yapmakta. Yani tamam yani bırakın bize gelir verin. Biz insanlığa katkımızı yapalım. Yani imeceyi büyütelim. Ben sokak hayvanları için kendimi paralayayım. Sen yaşlı insanlar için yani benim için kendini parala falan yani. Ve hani hayal ettiğiniz o en baştaki paraya bağlı olmayan imeceyi kurmuş olalım. Verin bize paramızı yani temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak geliri verin. Sonra da biz hepimiz işsiz yani bu geliri niye veriyorsunuz? Makinelerin üreteceklerini arasından yani her birimizin kendi ihtiyacı olanı alabilmesi için bu geliri verin. Makineler üretsin. Hepimiz işsiz olalım. Sonra da birbirimize nasıl katkı sağlayacağız? Ben şu kitabı okuyacağım. Sen şu kitabı yazacaksın. Birbirimizi aydınlatacağız. Birbirimizin fikir dünyasını zenginleştireceğiz. Veya işte deniz kıyısında şu tasarımı yapacağız. Her neye aklımız eriyorsa ve her neye gücümüz yetiyorsa her birimiz başkalarının yani insanoğlu zaten başkalarının problemlerini çözmek konusunda eğer biyolojik donanım olmasaydı zaten bu medeniyet olmayacak. Bu biyolojik donanıma sahibiz. Adam geçen gün bir videoda bir üniversitede bir mezuniyet töreninde konuşmuş. Diyor ki yani mealen sonuçta sizi neden severler? Çünkü sizin varlığınızla kendilerini daha iyi hissederler. İşin özü bundan ibarettir. Şimdi temel ihtiyacımız budur. Yani bizi sevmeleridir. Ve biz biliyoruz ki insanları niye severiz? Bir vesileyle yani ya bir problemi çözdüğü için ya güler yüz gösterdiği için ya şurada kolumdan tutup kaldırdığı için filan onun varlığı benim kendimi daha iyi hissetmeme sebep olur. Benim varlığım senin kendini daha iyi hissetmene sebep olur. Biz böyle biyolojik varlıklarız yani. Burada insana güveneceksin ve vereceksin parasını. O zaten kendisini sevilmesi için başkalarının iyi hissetmesini sağlaması gerektiğini biliyor. Ta şeyden biliyor ya, umurilikten biliyor. Sen ona öğretmen gerekmiyor ya. Başkasının kendisini iyi hissetmesi için başkalarının, herkesin değil belki ama birilerinin kendilerini iyi hissetmeleri için ne yapması gerektiğini bilecek. Tamam yani yapacak. Niye bizi illere istihdam edeceğiz diye uğraşıp duruyorsunuz kardeşim yani. Vasıflı işmiş yani. Vasıflı işi de yapa yaptırın ya. Yapay zeka yaptırın. Niye bana yaptırıyorsunuz? Yani niye buna kafa yoruyorsunuz yani?
Hayır,
Bu
zaten bize o parayı verdiği zaman bizim bir yeteneğimiz varsa, vasıflı hale geliyor isek zaten öne çıkarız. Bir gene bir işe yararız, yaparız yani.
geliriz zaten. Yani temel dinamik şöyle çalışır. Başlangıçta bir geçişte çok büyük bir alabora oluruz. Tamam buna bir itirazım yok. Ama sonuçta olay şuraya gelir. Ben gelir elde etmek için zamanımı heder etmek zorunda değilsem ve bu dünyada Celal'in beni sevmesi gerekiyor ise Celal'in beni sevmesi yani Celal'in kendisini daha iyi hissetmesini sağlamak konusunda benim ne yapmam gerektiğini şu romanı okursam o romandan söz edersem ha Celal kendisini daha iyi hissedecek filan yani şimdi yapmıyor olduğum işleri de yaparım. Ama şimdi zaten onları yapamıyorum ki. Kahırlara gömülmüşüm. Şuradan biniyorum şeye, toplu taşımaya. 2 saat yol gidiyor. Orada ben yapmasam makinenin yapacağı işi yaptırıyorlar bana. O sırada bir yıl aşağılanmaya maruz kalıyorum. Bir yıl azar işitiyorum. Yani sonuçta sırf bu yüzden telef oluyorum. Kimseye de bir faydam olmuyor. Sonra bir takım aklı evveller geliyorlar diyorlar ki seni istihdam etmemiz lazım ama daha vasıflı işlerle falan. Böyle vasıflı işler, masıflı işler yok.
Yok.
İşler birbirine göre zaten vasıf silsilesine dizilemezler falan. Bu işi bitirelim artık yani. Benim hesabım bu. Biz kolektivistiz. Hepimiz kolektivistiz ve hepimiz birey olarak kolektivistiz. Şimdi bu aydınlanma aklıyla olay şöyle çalışıyor. Teker teker her birisi birey olan ve tırnak içinde bireyci olan unsurlardan kolektif bir şey çıkmaz. Çıktı kardeşim. Bak sonuçta biz imece usulüyle bir şeyler yapıyor iken bireyci olmaktan çıkmıyoruz yani. Biz hepimiz hala bireyciyiz. Karnımızı doyuracağız. Onun için pekmez yapacağız yani. Üzüm telef olmadan onu pekmez yapıp değil mi yani saklayacağız yani. Ve bunu bireysel menfaatimiz için yapıyoruz yani. Hadi bakalım başkalarının menfaati için falan yapmıyoruz. Kendi bireysel menfaatlerimiz için yapıyoruz ve bizim bireysel menfaatimiz başkalarının menfaatleriyle bir arada bizi kolektif davranmaya itiyor. Bizim bireyci olmamızla kolektif olunması arasında, kolektif davranmak arasında bir korelasyon yok yani. Biz pekala bireyci davranırız, ortaya kolektif fayda çıkar. Tıpkı şimdi olduğu gibi yani. Bireyci davranıyoruz, ve ortaya kolektif bir fayda çıkıyor. Dolayısıyla ben bunların farklı düzenlerde şeyler olduklarını iddia ediyorum. Böyle iddia ediyorum ama yine bireycilikle kolektivizmi aynı düzlemde ele alanlar, ya sen bireycisin, kolektivist olamaz diyor. Kolektivistim kardeşim, hayatım boyunca hep başkaları için, hep başkalarının menfaati için bir şeyler yaptım. Öğrencilerimi karşısına çıktığımda diyordum ki, bak yavrum, ben size sınav yapıyorum. Daha ilk haftadan başlardı, sınavda ne soracaksın, sınavda ne soracaksın. Bak yavrum, ben size sınavda bir şeyler soracağım ve bu sınav sonuçları sizi ölçmek için değil, beni ölçmek için. Yani ben buraya size bunları, bir şeyleri öğretmek için gelmişim ve bunun için bana para ödüyorlar. Eğer sınavın sonuçları çok kötü çıkıyorsa demek ki ben işimi yapamıyorum. Ha, bunun bilincinde olmayan hocalar var mıydı? Çoktu. Sistem onları, lan Hıyar sen bu sınıfa sınav yapmışsın, ortalaması 28 çıkmış. Ya demişim adamsın sen, bunun hesabını ver demediği sürece. Evet, böyle kendi egosunu tatmin etmek için absürt absürt sınavları koz olarak kullanan hocalar var mıydı? Çoktu. Ya ama ben yani teknik olarak mevzunun, benim varlığımın, oradaki varlık sebebim, o bir şeyler öğretmek olduğunu idrakindeydim. Öğretebildim, öğretemedim ayrı bir şey. Ben kolektivistim yani. Ben bir şey yapacağım ki işte bu topluma bir fayda sağlayacak ki toplumda dönüp dolaşıp onu bana bir şekilde ücret olarak ödeyecek. Bunun benim birey olarak kendi ihtiyaçlarımı karşılamanın farkında olmamla çelişkisi nerede, bunu anlamıyorum yani. Biz hepimiz kolektivistiz zaten. Tek başına dağa çıkıp da ya da ormana girip de yaşayan kaç kişi var içimizde? Hepimiz sosyal hayvanlarız ve bu kolektif fayda üretmeye çalışıyoruz. Bu kolektif faydada payımız olsun diye uğraşıyoruz yani. Ama birileri bizim kolektif lüzumsuz işler, lüzumsuz şeyler üretmemizi, çünkü bizi istihdam etmezlerse dünyanın yıkılacağını vehmediyorlar. Ya öyle bir şey yok ya, biz çalışmak için dünyaya gelmiş canlılar değiliz. Tamam, şimdiye kadar çalıştı bütün atalarımız. Ama bizim artık çalışmamıza ihtiyaç yok yani. Ve bize güvenin, biz kolektif çok güzel işler ya. Bireysel çıkarlarımız için kolektif çok güzel şeyler yaparız. Şimdi bunun misallerinden bir tanesi, yapay zeka yaptığı işi bedavaya yapıyor. Ama yani şimdi bir kısmı ücretli falan ama bir önceki versiyonlara bedavaya erişebiliyorsunuz. Ve bunları şakır şakır sana işte bir yıl iş yapıyor ya. Yani. Bir problemi çözüyor. Mesele şu, yapay zeka birilerinin öğretmiş olduklarını kullanarak yapıyor bunu. Yani o bir roman yazmış, bir şey. Ben şimdi yapay zekaya bana şu sevgilime şu mesajı iletecek İsmet Özel tarzı bir şiir yaz dediğim zaman bunu yazıyor. Çünkü İsmet Özel'in yazmış olduğu şiirleri
biliyor.
Ekip hakkı ödemeden kullanıyor yani. İsmet Özel o şiirleri yazmış, kitaplaştırmış, satıp parasını kazanmış. Ama şimdi onlar yapay zeka tarafından kullanılıyor ve parası ödenmiyor. Şimdi burada böyle bir sıkıntı var bu olayda. Ama biz hepimize bir gelir sağlansa falan muhtemelen hiç kimse telif hakkı peşine koşmayacak. Yani Wikipedia'dan bunu görüyoruz yani. Wikipedia'ya her gün bir yığın şey giriliyor ve bu telif hakkı ile girilmiyor. Girenler bunu öyle girmiyorlar. Dolayısıyla bu problemleri çözmenin de en kestirme yolu hepimize para verilmesi diye bakıyorum. Şeye geleyim şimdi. En başta İmece ile başladık. İmece'ye katılamayanlar da vardır köyde. Yaşlanmıştır. Başka türlü dezavantajları vardır falan filan. Ve bunlara bakılır. Değil mi?
Tabii.
Merhamet gösterilir. Kolektivizmin bir şeyi olarak da, bileşen olarak da bu gösteriliyor. Yani bak orada işte insanlar var. Merhamete muhtaçlar ve işte kolektif toplumcu bakış. Ya kardeşim bak, ben de diyorum ki eğer böyle bakıyorsanız o zaman bu dünya toplumunda genel olarak 8 milyar insan açısından baktığımız zaman hepimize maaş verin. Madem çok merhametlisiniz, birilerine istihdam yaratmak gibi bir takım takıntılardan vazgeçin, hepimize maaş verin. Madem çok toplumcusunuz ve böyle çok da işte dezavantajlara merhametlisiniz, uğruna mücadele etmeniz gereken şey budur. Niye bana istihdam yaratmak veya hekimin işini korumak filan gibi takıntılarınız var?
Ama muhtemelen herhalde bu son denemeler bu da tükenecek ve iş ister istemez oraya doğru kayacak. Çünkü bütün mesleklerin işi elinden alınıyor yapay zeka tarafından.
Muhtemelen oraya kayacak. Ben de buna sonuna kadar katılıyorum. Beni kasıyor olan, beni nasıl diyeyim, öfkelendiriyor olan hatta. Olay şu. Yani oraya eninde sonunda varacağız senin dediğin gibi. Yapay zeka hekimlerin işini alacak ve o ta iyi oldu böyle denecek. Ya kardeşim bak burada bizim kaynaklarımızı, maddi kaynaklarımızı, ruhsal kaynaklarımızı tamamını tüketiyorsunuz bir istihdam kaygısıyla. Bunu erteliyorsunuz yani.
Evet.
Ya problemin çözümünü erteliyorsunuz. Bunu ertelerken neyin adına erteliyorsunuz? Toplumculuk adına. Çok toplumcusunuz. Toplumu çok düşünüyorsunuz. Orada hekim var, onu düşünüyorsunuz. Burada işçi var, onu düşünüyorsunuz. Ya ben de diyorum ki orada işsizler var.
Tabii.
Daha vahimi gizli işsizler var. Yani lüzumsuz işler için zamanını harcadığımız insanlar var. Milyonlarca Türkiye'de. Dünyada milyarlarca. Ya bu insanlara saygısızlık. Bunun neresi toplumculuk oluyor yani? Ya oraya işte havaalanında bilmem kabin bagajı şeyi taksın diye birisini koyuyorsunuz. Yani manasız bir iş yani. Ne kabin bagajı bandına ihtiyaç var ne de o bandı oraya hani diyelim ille banda ihtiyaç olsaydı
Şimdi
o bandı oraya
yavaş yavaş onu da şeye geçmeye başlamışlar otomatikler. Siz kendin yapıyorsun, okutuyorsun filan.
yani bu adilik ya. Yani sen bunu yapacaksın diye bir insanı oraya dikmek adilik. O adam farkında değil mi yaptığı işin lüzumsuz olduğunu? Yani aslında herhangi bir katkısı olmadığının topluma farkında değil mi? Herhangi bir katkısı olmadan pay alıyor ve başka birileri onun gibi torpil olmadığı için o payı da alamıyor. Ve sonra bu sistem saçma, burada bir zırvalık var. Kapitalizm, sen zaten kapitalizmsin, kapitalistsin, toplumcu olsan filan falan diye bir masal anlatılıyor. En üstten de yine onlar konuşuyor yani. Derdim budur yani benim. Hani bu programı yapalım dememin sebebi buydu. Hakikaten çok çok kasmaya başladı yani. Ben tek şunu da söyleyeyim yani. Ben bu problemlerin tek çözümü evrensel temel gelirdir falan iddiasına değilim. Yani. Bir şöyle baktığım zaman evrensel temel gelir şu şu şu açılardan bu yaşadığımız problemlerle eşleştirildiğinde şu birçok problemi çözebilir gibi bir bizi başka bir yere götürür. Orada bambaşka problemlerle karşılaşacağız ama şimdi boğuştuğumuz şeylerden çıkarız diye düşünüyorum. Başka çözümleriniz varsa o başka çözümleri de konuşun. Ama bana vasıflı iş yaratacağız demeyin yani. Yok öyle bir şey. Yaratamıyoruz vasıflı iş. Biz bu maceraya nasıl başladık şimdi? 1945-60 arası falan filan diyor. Evet 1945-60 arası bu iş oldu. Nasıl oldu? Daha önce konuştuk seninle. Ta 1900'lerde Amerikalılar Ford vesaire filan falan şunu tırnak içinde icat ettiler. Ben bu otomobili yapmak için şu şu şu şu şu vasıflara sahip şu kadar şu kadar şu kadar insan lazım. Yani ama bunu ben bu kadar vasıflı insan bulamıyorum. Köyden de şehre yığıla göç var. Şimdi bu köyden dün gelmiş olan adamı bugün fabrikada işçi yapmanın yolu nedir? Adamın işini sadece vida sıkmaya indirgersem yarım saatte öğrenir. Ondan sonra 20 yıl vida sıkar. Adama 4 yıllık eğitimle ya da 5 yıllık tecrübeyle kazandırılacak şeylerden kurtulalım. Her bir iş yarım saatte öğrenilebilir olsun. Bunun yüzünden oldu bu iş ve 1945 ile 60 arasında niye patladı? Çünkü o güne kadar eve sıkıştırılmış olan kadın emeği piyasaya girdi. Kadın emeği piyasaya girince eğitimsiz bir biçimde onlardan yani tırnak içinde vasıfsız bir biçimde ondan yararlanılması için Avrupalılar Amerikalıların metotlarını kopyalamak zorunda kaldılar. Yani o güne kadar direnmişlerdi. İlle ısrarla Ferrari böyle bu Ford Ferrari yarışıyla ilgili bir video vardı. Orada şey Ferrari'nin övündüklerini falan görüyorsun yani. Her bir motor bir işte tek uzmanın el emeği falan. Halbuki Ford orada 300 kişiye 3 tane vida sıkıştırarak aynı işi yapıyor yani. Ama Ferrari onu böyle vasıflı işçilere orada 300 tane yapıldığı sürede burada sadece 3 tane yapılmasını övünç vesilesi olarak böyle bir yerlerden geçtik. Şimdi razı mısınız? O otomobil işçilerinin çok özel emekleriyle yaptıkları otomobillere fit olmaya razı mısınız? Hiçbirimiz otomobil olmayacaktı o zaman yani. Ya senin benim zaten yok da otomobil olanların otomobil olmayacaktı yani. Hakikaten elma ile armut birbirine karıştırılıyor gibi geliyor bana. Dünya vasıfsız iş gücünü çok kısa süre içinde üretim yapabilir hale getirmenin yolunu keşfettikten sonra, icat ettikten sonra bunun geri döndürüp çalıştırılması mümkün değil ve şimdi giderek vasıfsız iş gücü vasıflı işleri yapıyor kardeşim. Ortaya çıkan iş vasıflı yani. Yani bugün Toyota'nın ürettiği otomobil Ferrari'nin o zamanlar ürettiği otomobilden daha vasıflı. Her bakımıyla. Daha az yakıtla, daha uzun yol alıp, daha uzun ömürlü, daha rahat, konforlu, daha güvenli vesaire. Her bakımdan o Ferrari'den, o günlerin Ferrari'sinden daha vasıflı işi, daha vasıflı insanlar. Hatta insansız yapıyorlar. Yani bana böyle şimdi oradaki insanların vasıflarıyla övünmek falan böyle aptalca görünüyor yani. Ama bakıyorum şimdi ya o hallere bakıp onları aptalca görmesi gerekenler bana vasıflı iş icat etmekten söz ediyorlar. Ya yok öyle bir dünya. Olsa niye icat etmeyelim zaten yani? Ha, kapitalizm yüzünden icat etmiyoruz. Onu da bilemem yani. Bu kapitalizm ne falan bir şeyse bireyci adamlar, kadınlar böyle işte vasıflı işleri icat etmeyerek bizi vasıflı işlere mahkum etmek istiyorlardır. Belki ondandır yani. İşte o komplo taraflarına benim aklım ermediği için böyle salak salak naif naif konuşuyor olabilirim. Bilmiyorum yani. Bana öyle görünüyor ki bu gidilen yoldan geri dönüş yok. Biz eninde sonunda bu üretimi paylaşmanın başka bir yolunu bulacağız. Eninde sonunda bulacağız. Bunu şimdi bulalım kardeşim. Bu kadar takoz olmayın önümüzde ya.
Bizim de ömrümüz az kaldı diyorsun. Bir an önce şu işi içeride görelim.
Benim yani sonuçta öyle veya böyle idare ediyorum yani. Oradan çayı şurada seninle beraber kıyıda içtiğimiz çayı 150 kuruşluk çay şimdi 30 liraya satarlarken artık içmiyorum, idare ediyorum yani. Sonra bana Türkiye yüzyıl masalları anlatıyorlar. Onu da dinlemiyorum. Böylece idare ediyorum ben yani. Çok şükür ki hayatımızın önemli bir bölümünü bilabeden yani işte YouTube'da şunları yapmış olanlar, şurada şu kitabı yazmış olanlar falan filanların zihnimize verdikleri hazla ya da işte neyse onlarla çok şükür yaşıyoruz. Ama çocuklarımıza olacaksa eğer torunlarımıza falan yazık ya. Ya bu niye erteleyip duruyorsunuz bu salak salak yolla sapaklara sokuyorsunuz bizi ya. Yok basit bir iş kardeşim bak yani sonuçta Daran Acemoğlu'nun işini de yarın öbür gün yapay zeka yapacak. Kendi bir iş ara ya. Yani iş ara derken ücretsiz bila bedel insanlara katkıda bulunmanın yollarını ara. Öyle kitap yazacağım. Geçen sene önceki sene yazdım 1 milyon sattı şu kadar dolar kazandım. Şimdi de yazarsam kazanacağım. O zaman basit bir iş anlatan kitap yazayım. Yapmayın böyle şeyler ya. Neyse.
Peki, bitirelim burada istersen.
Bitirelim. Hay hay.
Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Dediğim gibi biraz aralıklı olabilir. Bazı programları aksatabiliriz. Kusura bakmayın. İlginizi, desteğinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.